Haydi. WhatsApp'tayız. Kaydettiğiniz sesi WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet sevgili dostlar, yolcu yolunda gireye başlıyoruz. Son dakika gelişmelerinin yoğun olduğu, insanların kafasının karıştığı ve nihayetinde siyasi kartların yeniden karıldığı bir dönemdeyiz. Türkiye'nin özgür radyosu, soluk borusu dediğimiz bir yerde, yani Radyo Sputnik'teyiz. Bugün tabii sizin görüşlerinize yer vereceğiz ama ben olayın perde arkasında ne olup ne bittiğini de anlatmaya çalışacağım. Çünkü Türkiye'de deneyimli yurttaş olmak diye bir kavram var ve deneyimli yurttaş olup bitenleri, olup bitenin ardındakileri de hesap ederek değerlendirmek durumunda olan kişidir. Şimdi Türkiye'nin içinde bulunduğu bu noktada ana muhalefet lideri Almanya'dayken ve onun dışındaki herkes İstanbul Saraçhane'deyken bunun rastlantı mı olduğunu bir kere düşünmek gerekiyor. Neden yani seni bugün oraya götürürler diye sorarlar adama. Öte taraftan koştura koştura Meral Akşener İstanbul'a geliyor. Şimdi bir miting havası var falan. Yani acaba Kemal Bey zaten buradan bir ceza çıkmaz diye mi düşünmüştü bir değerlendirme? Yoksa hayır ya aslında ceza çıkabilir ama yani ne olursa olsun biz kararımızı verdik, iktidara yürüyoruz, Ekrem'i de oradan kurtarırız falan gibi bir değerlendirme mi yapıyorlardı bilemiyorum. Ama bana sorarsanız bu birden fazla insanı doğrudan ilgilendiren bir karar. Ve açıkça şunu da unutmamamız gerekiyor ki bu kararın taraflarından birisi de Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü kararı aldıran kişinin Recep Tayyip Erdoğan olduğu düşünülüyor. Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan olmadan, yani onun haberi olmadan nefes bile alınamaz, sinek bile uçamaz deniyordu. Acaba öyle mi? Şimdi önce bu siyasi kararı Sayın Celal Ürgen'le bir konuşalım. Hukuki mi, siyasi mi olduğunu. Arkasından bunun üzerine uzunca bir düşünmemiz gerekecek. Sayın Celal Ürgen, yayınımıza hoş geldiniz.
İyi yayınlar diliyorum Enver'cim. Bir taraftan da hasret gidermiş olduk.
Ya evet, bu meseleler çok enteresan Celal Bey. Neden enteresan dersiniz? Açıkçası bu meseleyi siyasi olarak yorumlamamız zaman alacak ama ben size şunu sormak istiyorum. Deneyimli bir siyasetçiniz, hukukçusunuz. Artık hiçbir evet, şeye evet. Şaşırmayız derken yani herhalde dünyada olabilecek en tuhaf davalardan birine tanık olduk. Bu da siyasi bir, bu da siyasi bir dava ve siyasi bir karar. Ne diyeceksiniz evet. Bu konuda?
Yani şöyle 56 yıllık bir meslek hayatım boyunca gördüğüm en absürt sonuç diyebilirim.
Evet.
Çünkü yani hepimizin ak bildiği yoğurda kara demek ve bunu yasalaştırmak gibi bir şey, okyanusları kurutmak gibi bir şey, ırmakları ters akıtmak gibi bir şey. Yani birçok yönden baktığımız zaman böyle bir karar çıkmaz. Birincisi, muhatap olarak kurul halinde çalışan heyet yok. Yani YSK yok. Zaten kararın bu şekilde verilmesini sağlamak için YSK'ya yönelik söylenmiş diye aldılar. Başka birisine söylenmiş olsa hiçbir şey yok. Yani mahkumiyet bile yok. O açıdan hukuku eğip bükenler, hukuka egemen olanlar ve kendilerine göre hukuk yaratanlar böyle istediği için bu karar verildi. Ben bir yayın kuruluşuna yaptığım değerlendirmede buna hükmü karakuşi dedim. Hakikaten tarihte görülmüş olan karakuşi diye bir kadının absürt kararlarına benzediği için, hatta Kitabel Faşuş Fi Ahkami Karakuş diye bir deyim var eski tarihlerde. Şimdi hakikaten Cumhuriyet Türkiye'sinin bu kararı da çok karakuşi bir karar oldu. Çok absürt bir karar oldu. Onu açıkça belirtmek
gerekir. Peki Sayın Ürgen, bence asıl bu kararın ardından olup bitenler önemli. Neden derseniz bu siyasi kararların doğal yollardan akmadığını biliyoruz zaten. Örneğin şimdi bu karar alındı. İstinaf söz konusu. Ama Türkiye'de bizim davalarımıza da, yani benim sizin avukat olarak, benim de sanık olarak da sıkça bulunduğum davalarda her şeyin bir takvimi var. Ve bu takvim dolmadan eğer hızlandırılıyorsa biliyoruz ki talimat alınmış oluyor. Şimdi bunun normal saati nasıl akar? Anormal saati nasıl akar? Onu söyler misiniz? Yani normalde olması gereken ne? Ama isterlerse ne yapabilirler?
Tabii. Şimdi normalde bunun en az bir yıl, iki yıl istinafta kalması ve istinafta da ayrıca aynı Asliye Ceza Mahkemesi'nde olduğu gibi dava açılarak, taraflar davet edilerek davanın sürmesi gerekir. Ama bu gereğe rağmen kişileri çağırmaz ve sadece kendilerini temyiz mahkemesi olarak görüp öyle bir hüküm şey üzerinden, dosya üzerinden karar verebilirler mi? Verebilirler onu da. O zaman da 6 aylık bir süreç öngörüyorum. Bir de bu hükmün 5 yıldan aşağı olması nedeniyle Yargıtay yolu kapalı. Yani Yargıtay yolu açık olsaydı belki daha değişik şeyler söyleyebilirdim. 6 ayla 1 sene, 1,5 sene arasındaki bir süreç içerisinde kesin bir sonuca ulaşacağız diye düşünüyorum.
Şimdi o zaman şöyle düşünmemiz lazım geliyor. Bugünden itibaren 6 ay koysanız enteresan bir tarihe denk geliyor. Yani iktidarın sanki her şey böyle milimetrik hesaplanmış gibi.
Milimetrik.
İktidarın işte seçim gününü belirlemesi, adayın kim olacağı falan derken işin magazinel ve dedikodu boyutunu geçiyorum. Onlara da gireceğiz. Çünkü bence burada birden fazla siyasi sonuç var ama diyelim ki altılı masada bugün çıktı Meral Hanım. Dedi ki bu saatten sonra Ekrem'in arkasında durmamız lazım. Hepimizin kardeşi falan. Fiili de bir durum oldu. Karar açıkladı. Peki bir anda yasak gelirse o zaman başka da aday ortada olmazsa Erdoğan tek başına mı seçime girecek?
Yok, zaten bunun önlemleri alınacaktır. Yani mutlaka başka adaylar da çıkaracaktır, altılı masa İDEK adaylar da çıkaracaktır. Ama ben başka bir şey söyleyeyim. Bu kararın verilmesinin sebebi, dikkat edersen siyasi iktidar ve iktidarın bileşenlerinin hepsi sürekli CHP'ye ve altılı masaya adayınız kim, adayınız kim diye sorup duruyor. Hı hı. Onların düşüncesine göre Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterip aslında İmamoğlu'nu aday gösterecekler diye bir korku var. Bu korkunun netleşmemiş olması, yani bu akıllarındaki kuşkunun netleşmemiş olması nedeniyle bir önlem olarak İmamoğlu'nun önünü kapatmak istiyorlar. Ne olur da olmaz diye. Yani böyle bir durum ortada.
Yani çok ilginç bir tavrı olacak. Siz şimdi bir yayına yetişeceğiniz için ben size çok teşekkür ediyorum.
Ben de teşekkür ediyorum. Her zaman görüşebiliriz.
Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Değerli dostlar, acayip bir tablo var. Deneyimli bir siyasetçi Sayın Fikri Sağlar'la konuşacağız şimdi. Bunları ardı ardına hemen de dile getirmek istiyorum. Çünkü içinde bulunduğumuz tabloda davanın her yanıyla siyasi olduğunun altını çizmemiz lazım. Sayın Sağlar, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayına.
İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Bizleri dinleyenlere de iyi akşamlar dilerim.
Çok teşekkür ederim. Sayın Sağlar, siz deneyimli bir siyasetçisiniz. Deneyimli bir siyasetçi olduğunuz için de deneyimli de bir yurttaşsınız. Benim kullandığım bir kavram bu. Çünkü Türkiye'deki yurttaşlar deneyimli olmak zorundalar. Yani bugün İstanbullular mesela seçtikleri belediye başkanının bir anda aslında yok kardeşim sizin belediye başkanınız bu kişi değil denmesiyle karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla Dolayısıyla ama öyle bir milimetrik hesaplama var ki seçim tarihi falan derken denklem bir kere tuhaf. Ben herkesin verdiği tepkiyi çok tuhaf buluyorum. Hukuk dışı diyorlar. Bugün hukuk içi alınan kararlar anormal olduğu için ben sizinle biraz siyaset konuşmak istiyorum. Siz bunları öngörebilen birisiniz. Şimdi bu dava neden tamam bir rövanş vesaire tamam ama mesela Erdoğan'a bağlı bir süreç olduğu söyleniyor. İşte herkes saraydan talimat alıyor. Mesela Erdoğan'ın bu davanın bu sonucundan muradı ne olabilir? Siz nasıl görüyorsunuz süreci?
Ben herkesin dışında yani altılı masa üzerinde yorumlar yapmaya çalışanların da dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısındaki en güçlü aday ve yenebilecek aday İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olarak görüyordum. Ve dolayısıyla benim bu düşüncemin yanlış olmadığını bu yapılanlarla da şimdi daha iyi anladım. Biliyorsunuz bu mahkeme bir siyasi mahkeme. Yani hukuk yok burada. Zaten bugüne kadar Türkiye'de özellikle 2018 sonrasındaki tek adam rejiminde tamamen diktatörlüğe doğru giden bu rejimde hukuk taraflı ve bağımlı hale geldi. Dolayısıyla hiçbirimizin yaşamı garanti değil. Yani bugün yazmaya çalışıyordum yarın çıkacak olan köşemde. Yani hukuk ortadan kalktığı için seçilmişler yetkililerin karşısında ciddi bir şekilde sıkıntılılar. Öyle bir ikilem çıktı ki mecliste bütçe görüşmeleri sırasında sözde bakanlar yetkililer ama seçilmiş değiller, atanmışlar. Seçilmişler de sorumlular ama yetkili değiller. Sözde bakanların hiçbir sorumlulukları da yok. Onu da size söyleyeyim yani yetkileri var çünkü sorumluluk sadece Cumhurbaşkanı'nda. Onun için de her vesileyle Cumhurbaşkanı'na talimat verdi, yangını söndürüyoruz diyebilecek noktaya geldiler. Şimdi burada da yargı aynı şekilde, yargı talimatla da görüyor. Yani yukarıdan talimat veriyorlar, dava açıyorlar. Kimliğine göre de o dava sonuçlanıyor. Hatırlayın ya da hatırlatalım tekrar. Siz çok iyi biliyorsunuz, bunun üzerinde çok durdunuz Tele1'de de. Bu davanın yargıcına Ekrem İmamoğlu'nu mahkum etmesi doğrultusunda terkinde bulunduğu için bunu yerine getirmediğini anlaşıldığından dolayı sürgüne gittiğini itiraf etti. Yani ifşaatta bulundu. Doğu'da hakim değil mi? Samsun'a gitti bildiğim kadarıyla. Samsun'dan ifşaatta bulundu. Dedi ki ben bu nedenle buraya sürüldüm. Dolayısıyla dikkat edin ey halk. Yani 16 milyon İstanbul'u şimdi seçtiği birisinin 3 kişi tarafından farklı bir noktaya götürüp götürülmeyeceğini, yani siyaset yapmasını, belediye başkanlığındaki hizmet etmesini engelleyip engellemeyeceği doğrultusunda karara ne şekilde tavır koyacak, bu doğrusu merak ediyorum. Ben İstanbulluların, sadece İstanbulluların değil, Anamurluların da, Mersinlilerin de, Hataylıların da buna tepki göstereceğini düşünüyorum. Çünkü eninde sonunda hepimizin başına gelebilecek bir şey. Düşünün şimdi, yani İçişleri Bakanı sizin, benim, annenizin, babanızın, canımızın, malımızı, ülkenin güvenliğini sağlayacak olan kişi mecliste seçilmiş olan insanlara parmak sallıyor ve şerefsiz diyor. Çok açıklıkla hakaret ediyor. Diğerleri de aynı şekilde. Çünkü hiçbir sorumlulukları yok onların. Böyle bir yargı düzeninde, böyle bir hukuk düzeninde daha doğrusu alınan karar tamamen siyasi karardır. Bundan sonra ne olur? Vallahi bundan sonra eğer hızlı işlerse Yargıtay ve diğer başta İstinaf Mahkemesi olmak üzere Ekrem İmamoğlu adaydır. Cumhurbaşkanı adayıdır. Bunu size söyleyeyim. Yani,
şimdi bir şey,
ama buna parti içerisinden engel olurlar mı? Destek verirler mi bilmiyorum ama şimdi öğrendiğim kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu hemen Berlin'den dönüyormuş. Dolayısıyla partinin bir vefa örneği veya arkada durma doğrultusundaki bir refleksi var. Muhalefetin işine yarar. Yani hani Karadeniz'i ayağına kurşun sıktı der
Fikri ya. Bey, Fikri Bey, bu tahlilinize ben de büyük oranda katılıyorum şey açısından. Yani İmamoğlu'nun yani birinci zaferi aldıktan sonra biraz da bu siyasi kararla birlikte adaylığı kesin kazanacak kimse haline döndüğü toplumda bir genel kanaat oldu. Fakat şunu sormak istiyorum. Asıl bence tartışılması gereken, lazım gelen bu. Şimdi süreç hızlandırılabilir. Dolayısıyla İmamoğlu'nun yasağı da hayata geçirilip kardeşim sen oyun dışı kal diyebilirler. Çünkü Türkiye'nin bu sürecinde bu da çok şaşırtıcı olmaz. Fakat bunun tamamı, yani siyaset ilginç, bunun tamamı teraziye koyduğunuz zaman İmamoğlu'na yazar. Yaşı da genç. Dolayısıyla 6 ay sonra başka bir şey olur, 1 yıl sonra başka bir şey olur. Peki Erdoğan göz göre göre karşısındaki ve sürekli anketlerle davranan bir lider, yani en büyük özelliği o deniyordu. Bütün bunları görmüyor mu? Size de tuhaf gelmiyor mu Erdoğan gibi bir liderin göz göre göre uçurumdan aşağı gitmesini?
Sevgili Enver, sen benden çok daha iyi bilirsin. Tabii ki insanların duyguları eğer akıllarının önüne geçmişse zaafları ortaya çıkar ve o zaaflarda da her şeyi yaparlar. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakikalarını, maçın son dakikalarını oynadığını farkında olduğunu düşünüyorum.
O zaman kötü oynadığını söyleyeceksiniz.
Evet, evet. Yani kötü değil. Şöyle, bütün kuralları yıkarak son golü atmaya çalışıyor. Yani o olur mu? Onun için hani vardır ya, penaltı da yapar, bacağını da kırar, kafasını da yarar. Artık şey dışına çıkar. Yani kural dışına çıkar. Ve nefesi de artık daraldığı için o şeyini, bütün o kontrol mekanizmasını kaybetmiş olur. Bugün görülen o. Yani Erdoğan bakıyor kamuoyu araştırmalarına, ama bir taraftan da zaafları var ve o zaaflarını da yenemiyor. Bundan sonra da kuşku da oluşturdu herhalde Erdoğan etrafında. Kendisi vardır ya, eskiden de krallarda, otoriter rejimlerde, diktatörlerde bu vardır. Şüphe ortaya çıkar, insanlara güvensizliği, eline önüne konulan acaba doğru mudur değil midir araştırmaya çalışır. Tek adam olmanın da getirdiği bir görüntüdür bu. O nedenle ben Erdoğan'ın biraz evvel dedim ya, ayağını sıkma dediğimiz bir noktada. Şimdi bu herkesin gözü önünde, 84 milyon insanın gözünün önünde ahmak Türk Dil Kurumu'na bakarsanız ahmak lafını anlamayan ahmaktır diyor. Yani kendisini gerçekten ahmak olduğunu ne denir? Psikolojik anlamda, fiziki anlamda ahmak olduğunu anlamayan birisi ahmaktır diyerek devam ediyor.
Size...
Bunun hepimizin bir sürü lafları söyleniyor. Ama asıl önemlisi bence bu kadar basit bir işten dolayı bir insanın siyasi geleceğinin yok edilmesi anayasaya aykırı, bireysel düşünme ve ifade özgürlüğüne aykırı, memnun haklar dediğimiz hakları içerisine girdiği için de ciddi bir şekilde anayasa suçu işliyor mahkeme. Bunların hepsini alt alta sıralarsanız o nedenle Ekrem İmamoğlu'nun lehine yazılır diye düşünüyorum.
Son bir şey soracağım.
Sen de aynı düşüncedesin. Ve dolayısıyla bunun sonucu çok ciddi bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan'a bir gol olarak döner.
Son bir soru soracağım. Kısacık yanıt rica ediyorum. Allah aşkına siz siyasette pek çok sosyal demokrat liderle yan yana çalıştınız. Bu kadar kritik bir günde Kılıçdaroğlu'na yurt dışı seyahati koyan danışmanlar ya da kendisi, artık bilemiyorum, hayatının hatasını yapmış diyebilir miyiz? Yani bir taraftan bir kahramanlaşma söz konusuyken bir tarafta siz oyunun içinde bile değilsiniz. Benim bunu anlamakta güçlük çektiğimizi söylemem lazım.
Ama bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun karakteri olarak da değerlendirebilirsin. 15 Temmuz'da biliyorsun İstanbul'daydı Kemal Bey. Şöyle diyeyim, bir lider olmak kolay değil. Lider etrafındaki insanların, biraz evvel dediniz ya danışmanları, etrafındaki insanların arkasındaki gerçeği görebilendir. Etrafındaki insanlar, danışman diye adlandırdığınız yardımcıların size her zaman doğruyu söyleyemeyecekleri açıktır. Bunu bilirsiniz. Ona göre de siz başka yerlerden de koruyacağı yani şey nedir bilgileri tekrar tekrar kontrol etmeniz gerekir. Ya da sizin bu konuda gelişmiş bir yeteneğiniz olması, yetkinliğiniz olması gerekir. Yoksa yapamazsınız tabii bunları.
Yani
dava olacağını herkes biliyor değil mi?
Evet yani ben...
Yeni olmadı, aniden konmadı, dün de konmadı. Bir haftadır söyleniyor, hatta bir haftadır diye 15 gündür söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor filan filan.
Anlıyorum. Çok teşekkür ediyorum teşekkür Sayın Sağlar. Hoşçakalın.
İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim.
Hoşçakalın.
Değerli dostlar, süreci tahlil ediyoruz. Ben az konuşuyorum bu akşam, sorular soruyorum. Çünkü aklımda pek çok şey var. Bunları elbette anlatacağız. Şimdi Alper Taş, Sol Parti'nin önemli isimlerinden biri. Yöneticilerinden biri ama aynı zamanda Türkiye'deki sosyalist hareketinin de önemli isimlerinden biri. O da telefon attığımızda. Sevgili Alper, merhaba.
Merhaba Enver'cim, sağ ol. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi
çok
akşamlar.
Teşekkür ederim. Biz sosyalist güç birliği olarak bir türlü kendi meselelerimizle ilgili gündeme gelemiyoruz. Çünkü Türkiye'de ideolojiler ya da düşünceler, projeler değil maalesef siyasi mahkemeler, siyasi davalar konuşuluyor. Ekrem Bey'le bir süre belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı adaylığında da birlikte çalıştın. Evet. Ortada bir siyasi karar var ve bu siyasi kararın aslında kimseyi ikna edecek bir hali de yok. Ama bir taraftan da yeni bir siyasi figür güçlenerek ortaya çıkıyor. Siyaseten bu durumu nasıl yorumluyorsun Alper?
Şimdi siyaseten şöyle, tabii kaybettiklerinin bir göstergesi aslında bu kararla, hem siyaseten hem ahlaken. Hem de tarihen bütünüyle kaybetmiş gözüküyorlar. Yani böyle bir karar başka türlü izah edilemez. Bunu öyle görmek gerekiyor, değerlendirmek gerekiyor. Çünkü dikkat ederseniz son dönemlerde muhalefet biraz dağınıktı. Şimdi bu mahkeme kararı aslında muhalefetin de yeniden toplanması, yeniden diri bir hale gelmesi, yeniden canlanması ve aynı zamanda AKP'nin etkilediği toplumsal kesimler nezdinde de AKP'nin sorgulanması anlamına gelecek sonuçlar ürettiğini görmek gerekiyor. Yani ben biraz bardağın dolu tarafından bakılması, yani bu karar elbette üzücü, elbette yanlış, elbette politik, bunun savunulacak bir boyutu yok ama meselenin siyasi sonuçları itibariyle baktığımızda, eğer muhalefet bu kararı siyaseten doğru değerlendirebilirse, daha önce yaptıkları yanlışları yapmazsa bu süreci çok önemli bir noktaya doğru taşıyabilir. Çünkü bu AKP geleneğinin, bu klasik geleneğin ta Demokrat Parti döneminden beri diline doladığı bir kavram var. Millet iradesi, işte yeter söz milletindir. İşte seçimle gelenin seçimle gitmesi filan, hep bu edebiyatla bir demokrasi nutku attılar Türkiye'de. Hep bu edebiyatı yürüttüler ve geniş toplumsal kesimleri de tırnak içinde bu demokrat söylemlerle ikna etmeye çalıştılar ve önemli bir oranda da ikna ettiler. Şimdi bakın bu zihniyetin bugün geldiği noktayı, HDP'li belediyelere kayyumlar atıldı. Seçilmişlerin iradesini gasp etti. Şimdi İstanbul gibi bir yerde 23 Haziran seçimlerinin sonuçlarını asla tahammül edemediler. Yani ilk seçimde yenildiler, kabul etmediler 31 Mart'ta. İkinci sahneye koydular, 800 bin fark yediler ve onu da hazmedemediler. Ve zaten Erdoğan topal ördek yapacağız dedi, zaten savaşı ilan etti. Yani bunu yarım bırakmayacağız.
Ama Alper,
burada muhalefetin buyur.
Alper, bu söylediğin şey %100 doğru. Ama benim anlamadığım şey, demin de Sayın Fikri Sağlar'a sordum. Ya bu tablo Türkiye'de hepimizin belleği diri. Tersine işler. İmamoğlu'nu ne yaparsanız yapın, hani senin başta söylediğin sonuca geliyor. İmamoğlu'nu daha güçlü bir siyasi figür haline getirir. Bu böyledir Türkiye'de yani. Dolayısıyla bu çok tuhaf değil mi yani, bayağı şeyin Erdoğan'ın ayağına sıkması anlamına gelmiyor mu?
Ya tabii, yani sonuç itibariyle bunu neye göre, nasıl bir hezayan içerisinde, nasıl bir ruh hali içinde böyle bir düzleme doğru bu süreci taşıdılar. Ama bunu anlamak mümkün değil gibi gözüküyor ama biraz da anlamak gerekiyor, anlamamız gerekiyor. Şundan dolayı bunlar zaten seçim sürecini bu tür müdahalelerle sert bir süreç olarak inşa etmeye çalışıyorlar. Yani bu sürecin bir parçası. Yani bu cezayının dışında gündeme gelebilecek birçok yasak, birçok baskı. Yani bir tür sanırım iktidar ne derler, taşları bağlayıp itleri salacağı bir seçim süreci örgütlemeye çalışıyor ve bir tür kendisinin artık vazgeçilmez olduğu ve kendisinin bir hükümran olduğu gerçekliğini, bir tür muhalefete kaybettirme duygusunu, her düzeyde ezme duygusunu vermeye çalışıyor. Bir de Fikri Bey'i ben de dinledim. Bir de gerçekten karşımızdaki zihniyetli, onun başı Erdoğan, gerçekten aynı zamanda agresif bir tip. Yani bir tür kin dolu, bir tür öfke dolu. Yani bunu da görmek gerekiyor ve bir tür kafayı takma hali de var. Yani her şeyi böyle akılla, politikayla izah edemiyoruz. Hele hele Erdoğan gibi bir cumhurbaşkanı olduğu ülkeyi yönettiği bir yerde, ben tek adam zihniyetinin olduğu yerde, kendisine aşırı güvenen bir insanın olduğu bir yerde, yani olan biten her şeyi siyasetten de bazen insan açıklayamıyor. Çünkü her şey siyasi duyguyla da, siyasi hesapla da olmuyor. Bir tür başka duygularla da olabiliyor gibime geliyor. Yani şunu hesaplıyorlar: biz bu baskıları sürdüreceğiz, sindireceğiz, asla kaybetmeyeceğiz duygusunu muhalefet cephesine vereceğiz. Onlar da bir
İmamoğlu, Alper İmamoğlu yavaş yavaş kürsüye geldi. Bir de onu dinleyelim. Bakalım neymiş, ne değilmiş bir anlayalım. Tekrar gerekirse bağlanır, detaylı konuşuruz, olur mu?
Tamam, tabii.
Çok
tamam,
teşekkür ediyorum. Teşekkür, bir günde solu solcuları konuşalım hep beraber. Çok
iyi
teşekkür ederim. Çok
iyi teşekkür ederim. Çok teşekkürler, sağ ol.
Evet değerli dostlar, İmamoğlu kürsüye doğru geldi herhalde. Konuşmaya başladı mı şu anda? İmamoğlu konuşmaya başlamış. İmamoğlu'nu bir verelim. Ben de şu anda izliyorum kendisini.
Herhangi bir sürecin önüne set kurabilirmiş. Hangi çılgın zincir vurabilirmiş. Hiç kimse vuramaz. Bu akşam biriz, birlikteyiz. Yarın çoğalarak daha fazla bir arada olacağız. Daha fazla birlikte olacağız. Şimdi birlik ve beraberliğimizin güzel bir anını bu akşam başlatıyoruz. Yarın çok daha büyüyecek. Genel başkanlarımız burada olacak. Hep birlikte olacağız ama bu akşamın taşlanması için, size hitabı için İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i davet ediyorum.
Bundan yıllar evvel burada okuduğu bir şiirle mahkum olan bir büyük şehir belediye başkanı vardı. Yok, biz yuhlamayız, biz gereğini yaparız. Büyükşehir Belediye Başkanı buradan sizlere seslenip, İstanbulluya seslenip demişti ki bu şarkı burada bitmez. Doğrudur. O şarkı orada bitmedi ama bugün Meral Akşener olarak söz veriyorum, bu şarkı da burada bitmeyecek. Bugün iktidarda yarından çok korkan bir irade var. İnsanlar korktuğu zaman ceza verirler. İnsanlar korktuğu zaman zulüm yaparlar. İnsanlar korktuğu zaman haksızlık yaparlar. Onun için bugün Ekrem kardeşim için, Ekrem Başkan için verilen bu kararın arkasında bir büyük korku var. Size duyulan korku var. Demokrasiye duyulan korku var. Millet iradesine duyulan korku var. Evet, onlar korkuyor. Onlar korkuyor. Ama biz korkmuyoruz. Yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat diyoruz. Yaşasın hürriyet. Şiir okuduğu için muhtar olamaz denilen, onunla ilgili manşet atılan bir büyükşehir belediye başkanı vardı. Amma ve lakin bakın, o cumhurbaşkanı oldu. Çünkü millet iradesine el uzatılmıştı. O günün korkakları, o günün vesayetçileri, Allah'ım ne büyüksün. Bugün bu kararı verenler, siyah cübbelerini haksızlığa kılıf edenler, verdikleri kararın başında ne yazacak biliyor musunuz? Türk milleti adına diyecekler. Evet, siz Türk milletisiniz. Ne yapacaksınız? Sandıkta gereğini yapacaksınız. Helal oylarınızla, demokrasiyle diyeceksiniz ki hadi bakalım sizi gönderiyoruz diyeceksiniz. Ve diyeceksiniz ki korkunun ecele faydası yoktur. Şimdi buradan bunları yaşadık biz. Asıl acı olanı bunları yaşayanların Ekrem Başkan'a, sizin iradenizle, sizin gücünüzle, millet iradesiyle seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na, şehri eminine bir tiyatro neticesinde bu cezanın verilmesi. Bu cezayı dün, benzer cezayı nasıl bu millet yırttıysa, bugün verilen o cezayı da yırtacaksınız. Sandıkta yırtacaksınız. Demokrasiyle yırtacaksınız. Şimdi ya bak, üzülmeyin. Sandıkta elbette hesap verecek. Ama dünün korkakları nasıl kaçarak gittilerse, bugünün korkakları da kaçarak gidecekler. Kendinize güvenin, iradenize güvenin. Bakın, birinci 2019 31 Mart'ta hatırlayın. Birinci turda ne yaptılar? Haksızlık yaptılar, cilletlik yaptılar, abidik gubidik yaptılar. Ne oldu? 805 bin fark attınız. Dolayısıyla Ece Korkun'un ecele faydası yok. Şimdi bugün burada bir irade var. Bugün bu irade bir mahkeme kurdu. Bugün başkana verilen cezanın karşılığı bir mahkeme kurdu. Asıl mahkeme burası, Saraçhane'de kurulan mahkeme. O mahkemede aklandın kardeşim, aklandın. Şimdi çok korkuyorlar. Yarın burada 6 genel başkan olarak burada olacağız. Ve bu haksızlığın karşısında duracağız.
Evet, değerli dinleyiciler, Meral Akşener konuşmaya devam ediyor. Kürsüde yarın 6 genel başkanın olacağını söyledi. Birazdan Sayın Murat Karayalçın bizim konuğumuz olacak. Biz bu sırada değerlendirmelerimizi sürdüreceğiz. Sayın Murat Karayalçın bizimle olmadan önce çok önemli bir değerlendirme yaptı Meral Akşener. Yarın 6 genel başkan dedi. Şimdi İmamoğlu'na yeniden dönüyoruz. Dinleyeceğiz kendisini, sonra Sayın Murat Karayalçın'a döneceğiz.
Duygularını paylaştı. Yarın değerli genel başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu beni aradı. Ve yarın altılı masanın liderleriyle birlikte yine İstanbulluların evinde bir arada olacağız. Zamanını sizinle paylaşacağım. Yarın halkımızı buraya davet edeceğiz. Birlikte dertleşeceğiz. Birlikte konuşacağız. Ama önümüze aydınlık günlere birlikte bakacağız. Birlikte bakacağız. Bu dava Türkiye'nin düştüğü durumun özetidir. İçinizden güzel dualar edin.
Evet, değerli dinleyenler, şu anda ezan okunduğu için İmamoğlu ara verdi. İçinizden en güzel duaları edin dedi. İmamoğlu'nun dua molasında, çünkü siyasi bir konuşma yapıyor. Biz Sayın Murat Karayalçın'a dönelim. Sayın Murat Karayalçın genel başkanlık deneyimi olan ve Türkiye'de siyasette birçok sıkıntıyı atlatmış ve o dönem eşleri geçmiş bir isim. Sayın Karayalçın, yayınımıza hoş geldiniz.
İyi akşamlar efendim, hoş bulduk Ekrem Bey.
Sayın Karayalçın, Ekrem İmamoğlu bugün artık yeni bir siyasi figür olarak, daha güçlü olarak karşımıza çıktı bir yandan da. Ama öte taraftan da hukuk dışı bir karar var. Sizin bir lafınız vardı, onu hiç unutmam ben bir sohbet sırasında, kendime de şiar edinmişimdir. İnsanlar yükseldikçe, özellikle siyasette genel başkan oldukça, çevreleri de körleşir ve daralır. Bunu bilerek yaparlar demiştiniz. Ona sonra geleceğim ama bugünkü dava siyasi bir dava. Siz çok deneyimli bir siyasetçisiniz. Bunun sonuçları hesap edilmeden böyle bir karar verilmiş olabilir mi sizce?
Evet. Şimdi bu karardan önce mahkemeye 3 üniversitemizin, Ankara, İstanbul ve Marmara üniversitelerimizin hukuk fakültelerinin çok değerli profesörlerinin bir bilirkişi raporu verdiklerini ve bu raporda bir hakaret amacının olmadığını, Ekrem Bey'in kullanmış olduğu sözcüğün, yapmış olduğu açıklamanın bir eleştirinin, bir tepkinin ifadesi olduğunu söylüyorlardı. Önce onu belirtmek istiyorum Enver Bey. Çünkü bu önemli. Şu nedenle önemli. Yargıç kendi vicdanına göre kuşkusuz karar verme durumundadır. Biz öyle biliyoruz. Öyle olması gerekir. Ama burada kendisine yol gösterecek üç tane çok değerli hukuk bilgininin böyle bir tespiti var. Böyle bir değerlendirmesi var. Dolayısıyla bu görüşler, burada ortaya konulan görüşler dikkate alınması gerekirdi. Dikkate alınması gereken görüşlerdi. Ama ona rağmen böyle bir karar çıktı. Bu bence siyasi bir değerlendirme yapmaya çalışmaksızın söylüyorum. Bu bence bu kararın hukuki yönünün güçlü olmadığını ortaya koyuyor. Ama daha önemlisini söyleyeyim Enver Bey. Hı hı. Bu kararı kamu vicdanı kabul etmeyecektir. Hangi partinin mensubu olurlarsa olsunlar, ben yurttaşlarımızın bu kararı kabul etmeyeceklerini, kendi vicdanlarına sığdıramayacaklarını düşünüyorum. Ve bunun sonucu ne olur? Bunun sonucu şu olur bence. 2019'da ne olduysa 2023'te de o olur. 2019'da AKP yönetimi hiçbir şey olmasa bile bir şeyler olmuştur düşüncesiyle İstanbul halkının adalete ve demokrasiye olan bağlılığını Sayın İmamoğlu üzerinden test ettiler. Ve 2019 belediye seçimlerinde bu yaklaşımlarının bedelini ödediler, sonucunu gördüler. Şimdi burada önemli olan yalnızca İstanbul halkı değil. Şimdi tüm halkımızın, tüm kentlerin, tüm insanlarımızın demokrasiye ve adalete olan inançlarını, bağlılıklarını irdeliyorlar. Kendilerini bunun sonucuna hazırlasınlar. Çok ağır bir bedel ödeyecekler. Ağır bir bedel ödeyecekler diye düşünüyorum. Buyurun.
Sayın Karayalçın, bu yaptığınız tahlilde bir ayrıntı var. O ayrıntıyı yorumlamamız gerekiyor. Onu tabii en iyi yorumlayacak kişilerden biri de sizsiniz. Şimdi toplumda bir rüzgar yeniden var. İmamoğlu kürsüye çıktı. Büyük alkış aldı. Yani bugün birisi çıkıp dese ki ya İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı, kimse hayır demez, öyle bir tablo var. Fakat evet. İmamoğlu siyasi yasaklı haline de gelebilir bir taraftan ve yarışamayabilir. Bu tür durumlarda mesela genel başkanlar bir araya geldiklerinde ne konuşurlar? Yani İmamoğlu'nu korumak için aday göstermeyelim mi derler? Ona aday gösterelim ama bir kişiyi daha gösterelim mi derler? Çünkü Türkiye'de hiç olmamış bir şey oluyor. Belki evet. Belki siz bile bu kadar deneyimli bir isim olarak bile bu acayip sistemden çıkmak için ilk defa tanıklık edeceğiniz bir durumda yaşamış olabilirsiniz. Ne söylersiniz
evet.
bu konuda?
Evet, yani onu bilemem, takdir edersiniz ki onu benim kestirmem çok güç ama ben şunu biliyorum. Yani bu devam etmez, bu geçicidir. Ekrem Bey genç bir insan. Ekrem Bey bu karşılaştığı muamelenin olumsuz sonuçların halkımız vicdanındaki değerlendirmesini görecektir. Bunun sonuçlarını görecektir, yaşayacaktır. Bu seçim olur, bu seçimde görür. Bu seçim olmaz, başka bir seçimde görür. Ama mutlaka görür. Yani bu, ben %100 inanıyorum. Bu seçim için bir şey diyemem. Sayın Genel Başkanların ne diyeceğini de, nasıl bir karar alacağını da kestiremem. Ama Ekrem Bey yapılan bu muamelenin siyasi sonuçlarını görecektir. Bir defa bu karar kaldırılacaktır. Bu karar yırtılıp atılacaktır. Ve Ekrem Bey buradan çok güçlü bir şekilde çıkacaktır. Herkes bunu görecek. Hangi vadede görecek onu kestiremiyorum. Yani Türkiye'de Onun için bir şey söylemek güç. Aslında şunu da bilemiyorum. Yani hukuken onun bir değerlendirilmesine ihtiyaç olduğu kanısındayım. Yani bu karar İstinaf Mahkemesi'nde kesinleştikten sonra mevcut yasalara göre Ekrem Bey'in görevi sona erecek mi? Onu da tam olarak bilmiyorum.
Evet, evet. Biz az önce hukukçularla konuştuk. Kesinleştikten onlar tamamen siyasetten men edileceği ve yeni bir dolayısıyla hem belediye başkanlığı görevi bitecek hem de siyasi bir göreve aday olamayacak.
Biliyorum, evet. Siyasi göreve aday olamayacağını biliyorum da demek ki
görevi de sonlanacak. Dolayısıyla yani cezadan sonra yeniden sıfırdan başlanacak tabloya, yani siyasete. Dolayısıyla burada önümüzdeki 6 ay, yani normalde önümüzdeki 6 ay en erken kararın çıkabileceği dönem deniyor. Yani 7. ayda karar çıkacak olsa Ekrem Bey yarışmaya girip kazanabilir, Cumhurbaşkanı da olabilir. Yani çok garip. Evet. Ve milimetrik hesaplanmış gibi geliyor bana.
Çok doğru. Siz, çok doğru. Yani bu Cunta'nın sizin yaşınız çok uygun olmayabilir Enver Bey ama bu Cunta'nın siyasi yasakları vardı, hatırlıyorsunuz.
Tabii tabii, siz onlarla çok boğuştunuz o dönemde.
Evet evet, yani Erdal İnönü için, başka çok sayıda siyasetçi için Cunta siyaset yasağı koymuştu. Ayrıca 1980 öncesinde partilerin yönetim kademelerinde görev yapmış olan kişiler için, başta Süleyman Demirel olmak üzere, onlar için de ayrı bir siyaset yasağı konmuştu. Her ikisini de halkımız yırttı attı. Her Erdal İnönü ile Süleyman Demirel 1991 yılında, iki yasaklı deyim yerindeyse, yasaklılık tarihlerinden 11 yıl sonra hükümet kurdular. Yönetim, Türkiye'nin yönetimine geldiler. Daha sonra Süleyman Demirel, yasaklı Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı olarak da görevine devam etti. Bunlar tutmaz. Bunlar aynı şey 1960'ta da, hatırlıyorum onu, siz hepten hatırlamazsınız.
Onu hatırlamıyorum,
evet. 27 Mayıs'ta da benzer yasaklar gelmişti bazı isimler için. Bu yasakların hiçbirisi tutmadı. Bunların tümü yukarıdan gelen talimatla alınan kararlardı. O kararların uygulamasıydı. Bunların hiçbiri tutmadı. Kaç vadede tutmaz onu bilmiyorum ama tutmayacağını %100 inanıyorum. Zaten çok kısa bir süre önce bunun provası yapıldı. Yani 2019'da bir başka şekilde bunun provası yapıldı. Ekrem Bey'in seçimi için. Şimdi Türkiye genelinde bir uygulama yapılıyor. Bunun sonuçlarını göreceğiz. Ben sonuçlarından eminim. Ama o sonuçları kaç vadede alırız onu kestiremiyorum.
Çok teşekkür ediyorum Sayın Genel Başkan. Yayınımıza konuk olduğunuz için.
Enver Beyciğim, iyi akşamlar diliyorum.
Sağ olun.
Sağ olun, iyi akşamlar.
İyi akşamlar. Değerli dostlar, bugün Türkiye'de pek çok önemli ismi ardı ardına ağırlıyoruz. Şimdi de Türkiye Komünist Partisi adına Kemal Okuyan bizimle olacak ve bu süreçte Sosyalist Güç Birliği'nin bir diğer kanadının ismini de size duyurmuş olacağız. Sevgili Kemal Okuyan, merhaba.
Merhabalar, iyi akşamlar hem size hem bütün dinleyicilere.
Teşekkür ederiz. Çok sıkıntılı bir tablo Türkiye'de siyaseten. Çünkü siyasetin kurallarının olağan işleyişinin dışında bir tablo oluyor. Hatta İmamoğlu örneği o kadar ilginç ki bir tepede, bir yerde, bir dağ tepede, yani hakkında bir türlü iddialar çıkıyor. İşte hiç İstanbul'da bulunmadı deniyor, işte İstanbul'u kötü yönetiyor falan deniyor. Ama bugün Türkiye'de belki de en önemli Cumhurbaşkanı adayı haline geldi. Bu davaların siyasi davalar olduğunu da biliyoruz. Bunu nasıl yorumlamak gerekiyor? Yani önümüzdeki dönem o kadar tuhaf ki, hep söylediğim şeyi tekrar anımsatıp size bırakacağım sözü. O da şu bence kritik olan mesele. Bu sonuç milimetrik olarak hesaplanmış gibi duruyor. Bilmiyorum katılır mısınız? Çünkü öyle bir döneme denk geliyor ki aday gösterilse bir türlü, İmamoğlu gösterilmese bir türlü. Nasıl yorumlayacaksınız bu tabloyu?
Şimdi en kısa, en net yanıtlanacak boyutuna değineyim. Hukuki boyutuna. Hı hı. Burada hukuk mukuk yok. Yani bu davanın kendisi, kararın demiyorum, davanın kendisi bir saçmalık. Kararın kendisi de öyle. Dolayısıyla o kısmını geçiyorum. Yani bugün Türkiye'de bu kararı ya da bu mahkemeyi, dava sürecini savunabilecek bir tane hukukçu olamaz. Savunanın da diplomasını hemen elinden almak lazım.
Evet.
Yani bu tartışılacak tarafı yok. Şimdi bunu bir kenara koyarsak, sizin de dediğiniz gibi ortada ilginç bir sonuç var. Yani bu kararın açıklanmasıyla beraber, hatta açıklanmadan önce bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir Cumhurbaşkanı adayına dönüştüğü bir süreç yaşanıyor. Şimdi burada şunu iddia eden iktidar çevrelerinden kişiler var. İşte ya bu kararı acaba İmamoğlu'nu öne çıkarmak için mi aldılar? İşte bu iktidarın yararını değil, mağdur yaptılar İmamoğlu'nu diye değerlendirmeler yapılıyor. Şimdi burada durup ilk önce şunu söylemek gerekiyor. Bu atmosferin bir kere sorumlusu iktidardır. Yani Türkiye'de hukukun tamamen siyasetin bir aracı haline dönüşmesi AKP'nin eseridir. Dolayısıyla hiçbir şekilde şikayet etme falan hakları yok. Yani bu işin sorumlusu iktidardır. Bu saçma yargılamanın sorumlusu da iktidardır. Yani bunun tartışılacak tarafı yok.
Hı hı.
Öte yandan şunu bilmemiz gerekiyor. Sizin de demin işaret ettiğiniz gibi bu mahkeme ya da bu süreç bugünkü kararla beraber İmamoğlu'nun yalnızca adaylığının önü açılmış olmuyor. Olası bir adaylık durumunda eli kuvvetlenmiş oluyor. Şimdi ben bir siyasetçi olarak bu kararın Türkiye'de etkili bir siyasetçinin önünü kesebileceğini düşünmüyorum, açık söyleyeyim.
Yani karar ne olursa olsun bu saatten sonra İmamoğlu Türkiye'nin en güçlü siyasi figürüdür bu anlamda. Kendi doğası gibi.
Ben biridir. Burası Türkiye. Erken konuşmayalım ama şu çok son derece önemli. Eğer diyelim ki yetiştirdiler yargı sürecini, itirazlar falan reddedildi. Hızlı bir sürece soktular. Bu seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri İmamoğlu'nun gölgesi altında sürer. Bu Erdoğan için de geçerlidir.
Hı hı.
Ya da varsayalım ki Millet İttifakı başka bir aday çıkardı. Yine İmamoğlu'nun gölgesi düşer. Bu sefer de İmamoğlu'na sahip çıkmamışlar olur. Dolayısıyla hangi siyasi sahiplerle alındıysa bu karar her durumda oyunun kurallarını değiştirdi.
Peki şu olur mu? Yani İmamoğlu Karadenizli, İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı, İmamoğlu mağdur, İmamoğlu Türkiye'nin yeni lideri. Denklem böyle kuruldu, tıkır tıkır işliyor. Bu bir fantazi, akıl yürütme, komplo teorisi midir? Yoksa bal gibi de böyle düşünmek için haklı gerekçemiz var mıdır?
Ben çok net yanıt vereyim. Komplocu düşünme olmaz. Nedenini de söyleyeceğim. Kimse alınmasın. Türkiye'de Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın belirlenmesi, adaylık süreci ve sonra onun arkasında durulması basit bir olay değildir. Yani bu sadece ve sadece İmamoğlu'nun yeteneğine, cesaretine, kararlılığına, siyaset bilgisine, tecrübesine bağlanamaz. İmamoğlu'nun arkasında çok ciddi bir yığınak yapıldı. Şimdi de aynı yığınak yapılıyor. Ha bu siyasettir, bunlar olur. Ama şunu söyleyemem. Yani burada bir akıl şeyinde, bir aklın sonucu olarak bir stratejinin uygulanmadığını Türkiye'de kimse söyleyemez. Bu, çünkü bu karar siyasi bir karar. Şimdi siyasi kararların arkasında siyasi bir rasyonelite vardır. Bunu bilerek değerlendirmemiz gerekiyor.
Peki.
Ha, şu da olur. Şu da, özür dilerim, şu da mümkündür. Bazen iktidarlar hesap hatası yaparlar. Tarihe, özellikle modern çağlara baktığımız zaman, özellikle yargılamalarda çok büyük hesap hataları yapıldığını görürüz. Bunlardan biri de olabilir.
Peki,
yani iktidarın... Buyurun.
Şunu söyleyeceğim, o hataların içerisine son cümle olarak bunu da yayınlarsanız çok yalın ve sade bir soru. Aynı zamanda bu geleneksel Amerikancı çizginin kökleşmesi, yani farklı farklı isimlere yönelik bir yatırımın yapılması ama nihayetinde küresel liberal tezlerin Türkiye'de devam edeceğinin bir güvencesi olarak da tartışmalar sürüyor. Yani İmamoğlu geçtiğimiz günlerde dedi ki, ben liberalizme, pazara inanıyorum ama vahşi pazar ekonomisine inanmıyorum dedi. Şimdi bütün bunların ideolojik anlamda falan tartışılmasında söz konusu olmayacağı bir döneme girildi. Bu da bir başka gösterge olur mu diye sormak istiyorum.
Sevgili Enver, şunu biliyoruz, ikimiz de biliyoruz. Türkiye'de bugün Cumhurbaşkanlığı adaylığında ismi geçenler ya da geçmeyenler, Türkiye siyasetinin etkili figürlerinin tamamı piyasacı zaten. Şimdi bunların içerisinde bir çekişme yaşanıyor. Ama şu önemlidir. Bugün Saraçhane'de tarikatçılarla solcular, çok işte Meral Akşener'le sosyal demokratlar falan yan yana geldiler ve bir ortak hava estiriliyor. Ben bunu hafife almam bir siyasetçi olarak. Bakın, İmamoğlu'na dönük yapılan haksızlık ayrı bir şeydir. Bu yargılamanın hiçbir karşılığı yok. Dolayısıyla İmamoğlu'na haksızlık yapılmıştır. Nokta. Bunu söylüyorum. Ama öte yandan da şunu görmeyecek kadar tecrübesiz değiliz, bilgisiz değiliz. Ortada evet birden fazla mühendislik çalışması yapılıyor Türkiye'de. Bunun da onlardan bir tanesi olma olasılığı güçlüdür. Yaşayacağız, göreceğiz. Ama bugün itibariyle Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin dengelerde önemli bir değişiklik olmuştur. Yani bu son derece açık.
Peki. Çok teşekkür ediyorum sevgili Kemal Okuyan. Yepyeni bir süreci bundan sonra konuşmaya devam edeceğiz.
Ben de teşekkür ederim.
Çok teşekkürler.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Değerli dostlar, Türkiye'de yolcu yolunda gerek hiç bir dönemde böyle yapılmamıştı herhalde. Neden? Çünkü biz yolcu yolunda gerek de sizlerin fikirlerinizi aktarıyorduk. Bunları yapmayı tabii ki çok önemsiyorum ama şimdi toplumun farklı kesimlerinden isimleri yayına almak için önce olayın boyutlarını size yansıtmamız gerekiyor. Nasıl olsa biz bize hep beraberiz. Benim söyleyeceğim şey şu. Hiç kimsenin, yani bana sorarsanız, hiç kimsenin acele karar vermemesi gereken bir noktadayız. Nedir o nokta? Umulmadık ilişki ağları oluşabilir. Bu umulmadık ilişki ağlarından umulmadık sonuçlar çıkabilir. Dolayısıyla bütün bunların olabileceği bir tablonun arifesindeyiz. Neyi söylemek istiyorum? Mesela bana sorsanız ben dün Kemal Kılıçdaroğlu bu süreçte hiçbir şekilde bir başka adaylık durumuna izin vermez derdim. Ama hep size de şunu hatırlatırdım. Olağanüstü bir şey olmadığı müddetçe. Şimdi olağanüstü bir şey oldu. Yani öyle olağanüstü bir şey oldu ki Kılıçdaroğlu bu rüzgara Almanya'da yakalandı. Meral Akşener işte şeyle kucaklaştı. İmamoğlu ile kucaklaştı. Ve sanki hükmü verecek isimlerin yeri, rolü değişti gibi geliyor bana. Bunun altını çizmekte yarar var. Yeni konuklarımız da olacak. Sırada kim var onu bilmiyorum. Çünkü ardı ardına aranıyor isimler ve arananlar da sırada. Evet, kısacık bir yani 30 saniyelik bir ne alalım biliyor musunuz? Ey Özgürlüğü bir koyalım. O sırada değerlendirmelerimize de devam edeceğiz. Gitmiyorum, buradayım. Sadece bir su rica edeceğim. Ondan sonra devam edeceğiz. Şöyle bir Ey Özgürlüğü alalım. Ardından veriler ne gösteriyor? Onu size anlatacağım. Bugünkü veriler ne gösteriyor? Ve siyasetçiler neler yapacak? Biraz sonra neler olacak? Bildiklerimizi söyleyeyim. Bir, yarın altılı masadaki bütün liderler, İstanbul'da olacak ve hep birlikte bir değerlendirme yapacaklar. Halka karşı, halkla birlikte, halkla yan yana gelecekler. Orada ilginç bir şey söylemek isterim. Eğer şu tablo olursa iş bitmiştir. Ekrem İmamoğlu önde, 6 genel başkan arkada poz veriyorlarsa bu iş bitmiştir, onu size söyleyeyim. Ha, burada soru işareti şu. Bence altılı masa iki aday çıkartacak. Diyecekler ki asıl adayımız Ekrem İmamoğlu ama ona bir yasak gelirse diğer adayımız da şu. Böyle bir değerlendirme olacak gibi geliyor bana. Evet, şimdi Meral Akşener'in baş danışmanı milletvekili Sayın Aytun Çıray ile konuşacağız. Aytun Bey, iyi akşamlar.
İyi akşamlar Emre Bey.
Aytun Bey, tuhaf bir gün yaşanıyor. Evet. Çünkü bir kayıp varmış gibi görülürken bir kazanç olduğu da görülüyor. O da şu, toplumsal tepki yine doğrudan açığa çıktı. Hani anımsarsanız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın kazanıldığı günkü gibi bir tablo ortaya çıktı. Ve Meral Hanım en çabuk Saraçhane'ye gelen oldu ve biraz da hani şöyle söyleyebiliriz, siyaseten en çabuk tepki veren oldu. Siz bu süreçte hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni hem İyi Parti'yi ve iki genel başkanı da yakından tanıyorsunuz. Yarın da bir araya gelecekler. Nasıl bir duygu içerisindesiniz? Siyasetin bu bulanıklığını bizim adımıza biraz şeffaflaştırır mısınız?
Evet. Şüphesiz 21. yüzyılın bu döneminde bir Türk olarak, bu ülkenin bir ferdi bir vatandaşı olarak hala adaleti, eşitliği, hukukun üstünlüğünü arayan bir konumda olmak beni çok üzüyor doğrusu. Türkiye için de üzücü. Ama bu sürpriz mi? Hayır değil. 2017-16 Nisan Yüksek Seçim Kurulu anayasasıyla Türkiye bir ucube rejimi içine girdi ve bir mutlak kuvvetler birliği ortaya çıktı. Bugün Türkiye'nin tek seçilmiş kişisi var, Türkiye'yi yöneten, yürütmede. Ve bu kişi aynı zamanda yasama ve yargıyı da yönetir halde. Bu yeni anayasa nedeniyle, mutlak güçler birliğinde. Bu taşınamaz. Zaten hayatın günlük alanında da bunu taşınamadığı ekonomik ve sosyal olarak ortaya çıkmaktadır. Türk milleti buna layık değildir. Zaten bana sorarsanız bu anayasa yapılışı itibariyle referandum, anayasa referandumu hem hukuken hem siyaseten gayrimeşrudur. Bu gayrimeşru anayasanın sonu Haziran 2023 seçiminde sona erecektir. Kaybetmiş olmanın verdiği telaşla davranıyorlar. Bir korku içerisindeler belli ki. Ama hiçbir zaman için bu korkuları kaybetmelerini engelleyemeyecek. İnşallah 23 Haziran'dan sonra Türkiye bir mutlak güçler ayrılığının olduğu parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçecek. Biz buna layığız. Biz Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin çocukları olarak böyle bir rejime layık değiliz. Büyük Atatürk cumhuriyet rejimini kurarken daima en üst düzeyde demokrasiyi hedefleyerek kurmuştur. Ve bunu açıkça da ifade etmiştir. Bu süreçten sonra tekrar bu aslında şöyle hayırlı olabilir. Yani sevindirici olmaktan ziyade milletin derin şuurunu tekrar ayağa kaldırmıştır.
Peki Sayın Çıray, Sayın Çıray, ilginç bir tablo var. Şimdi evet. Türkiye'de siyasi, siz aslında hemen şunu hatırlatayım. Örneğin Süleyman Demirel'i de yakından tanıyan birisiniz. Mesela Süleyman Demirel'in siyasi sürecine baktığımız zaman mesela o dalgalanmaların sonucunda hep Demirel'in sonuç itibariyle seveniyle sevmeyeniyle ama oyla yeniden iktidara geldiğini hep gördük. Ve süreçlerin kendi kahramanlarını yarattığını da gördük evet. Bir yandan.
Evet.
Ve bazen de olağanüstülükler oluyor. Ben bugün Meral Hanım'ın bir görüntüsüne dikkatlice baktım, kendisini biraz tanıyan bir kimse olarak. Evet. Hem eşiyle hem de Sayın Ekrem İmamoğlu'nun kendisiyle bir abla gibi bir kucaklaşma yaşadı. Ve bir süredir evet. De zaten böyle bir tablo var. Bunu nasıl evet. Okumamız gerekiyor? Bu aynı zamanda siyasi bir fotoğraf. Hemen gelen bir isim falan. Yani buradan Türkiye yeni bir liderliğe gider mi? Yani örneğin Sayın Akşener geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Ekrem Bey olur tırnak içerisinde. Ben de başbakan olacağım gibi bir teze bugün ona hesap etmemiştir ama yeni siyasi figürler yeni bir süreç doğurur mu? Siz nasıl görürsünüz?
Şimdi bundan bağımsız olarak söylüyorum. Yani tabii böyle bir düşüncesi olduğunu Sayın Akşener'in asla düşünmüyorum. Çünkü bugün Ankara'dan kendisini uğurlarken ben de oradaydım. Yani böyle bir sürecin ortaya çıkabileceği ihtimali iyice belirgin hale gelince demokrasi ve hukukun üstünlüğü açısından orada olmasını, Saraçhane'de olması gerektiğini düşündü. Ve hızla yola çıktı, karayoluyla oraya ulaştı. Tabii ki siz de takdir edersiniz, kritik zamanlardır. Kritik zamanlarda kritik kararlar o liderlerin aynı zamanda lider olup olmama kapasitelerini ortaya koyarlar. Bütün bunları da tabii bu olaydan bağımsız söylüyorum ama bu üzücü hadise, bu şerden Türk milletinin derin şuurunu uyandırdığı için bir hayır çıkacağını düşünüyorum.
Sayın Çıray, ben açıkçası olumsuz bir tablo olduğunu düşünmüyorum. Şu bağlamda düşünmüyorum. Aslında bir gasp olduğunu fiili olarak ülke görüyor. Yani sonuç itibariyle önce seçmenin oyu gasp edildi. Şimdi de yani aslında daha ileri götürmem lazım. Bu kayyumculuk meselesi farklı yollardan yapılıyor. Demokrasi maskesi altında da yapılıyor. Siz yine uzun zamandır hem Sayın Kılıçdaroğlu'yla hem Akşener'le beraber siyaset yaptınız. Çok zor dönemlerde belki de köprü görevi de yaptınız. Ben o dönemde sizi yakından tanıdığım için ne kadar uğraştığınızı da biliyorum. Bana bu süreçle ilgili mesela şunu söyleyebilir misiniz? Ya Türkiye'de bu saatten sonra geri adım atılamaz. Dolayısıyla Türkiye bu seçimin nasıl sonuçlanacağını da görmüştür diyebilir misiniz? Çünkü ben şu duyguya kapılıyorum. Bu kararlar artık Erdoğan'ın işte türbanı referanduma götürelim falan demesiyle üstü örtülebilecek halden çıktı gibi geliyor. Yanılıyor muyum?
Onları hiçbir şey kurtaramaz artık. Milletin sağduyusunu hafife aldılar, küçümsediler. Biraz önce Sayın Demirel'den bahsettiniz. Hı hı. Eğer askeri darbeler olmasaydı, Türkiye'de demokrasi bir süreklilik arz edebilseydi, en sonunda tabii darbelerin en büyüğü olan 12 Eylül darbesi olmamış olsaydı, bugün 12 Eylül darbesinin sonucu olan bu siyasi iktidarı da yaşamazdık. Hı hı. Bu kaosları yaşamazdık. Türkiye'nin geleneksel 12 Eylül darbesinin Türkiye'ye yaptığı en büyük kötülük, Türkiye'nin iki geleneksel partisini, gelenekleri gelişen partisini, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Adalet Partisi'ni kapatmasıydı. O dönemde hem bilim insanlarını, özellikle sol görüşlü bilim insanlarını tasfiye ettiler üniversitelerden. Hı hı. Siyasetten de kaliteli siyasetçileri tasfiye ettiler ve yeni insanların siyasete girmesinin önünü kestiler. Depolitizasyon politikası ortaya koydular. Şimdi Türkiye bu noktaya geldi. Bu noktadan sonra yeniden çok gecikiyoruz, zaman kaybediyoruz. Birlikte yola çıktığımız Güney Kore gibi ülkeler kart başına düşen milli gelirini kat be kat artırmışken biz hala 9.000 dolarlarda geziniyoruz. Ben buradan aracımızla halkımıza seslenmek istiyorum. Bu rejim denilen şeyi küçümsemesinler. Çünkü bu rejim ve demokrasi denilen şey onların ekmekleri, açları, zenginlikleri ya da fakirliklerini belirliyor. Yani yanılmıyorsam Amerikan özgürlük heykelinin anıtının altında ekmekleri için özgürlüklerinden vazgeçenler her ikisini de kaybederler yazıyor. Bu bize bu süreç bir ders olmalı, bu 20 yıllık süreç ve Türkiye'yi tekrar demokrasi rayına koymalıyız. Türkiye'yi tekrar yollar yürümekle aşınmaz denilen noktalara getirmeliyiz. Bu hoşgörünün içine getirmeliyiz. Halkımız istediği gibi konuşabilmeli ve bir şey daha yaşadık bu süreçte. Enver Bey, gerçekten basın dördüncü güç ve basın özgürlüğü yoksa haber alma özgürlüğümüz yok. Haber alma özgürlüğü yoksa totaliter rejimlerin ömrü uzuyor.
Evet.
O nedenle önümüzdeki süreçte büyük bir hassasiyetle üstünde durmamız gereken şey kalıcı bir şekilde basın özgürlüğünü teminat altına almaktır. Belki de bir takım işleri yapar insanların medya iş insanı olarak ortada gözükmemeleri gerekecek.
Ben de şunu temenni ediyorum. Bağımsız gazetecilere burada tamamen herhangi bir bağlama dayanarak değil, genel anlamda bağımsız gazetecilere en çok bugün ihtiyaç varsa, evet, siyasi parti liderleri başta olmak üzere iktidara aday olacak her kim varsa, çünkü başkanlık sistemindeyiz, bunun teminat altına nasıl alacağını bugünkü uygulamalarıyla bence göstermeli. Çünkü sorudan kaçan siyasetçi bana göre halktan kaçan siyasetçi oluyor. Bakın ne güzel sizi aradık. Ben ne zaman arasam siz yayına bağlanırsınız. Size zor sorular da sorarım. Ama nihayetinde konuştukça toplum aydınlanmış olur. Bu temenninizi de çok önemsiyorum açıkçası.
Evet. Büyük Türk milletine hiç endişe etme özenle. Az kaldığını söylüyorum. Haziran 2023'te Türkiye yeniden çıkarılmış olur, rayına kavuşacaktır.
Sayın Çıray çok teşekkür ediyorum. Başka bir dönemde uzunca siyaset konuşmak üzere şimdilik bir noktalı virgül koymuş olalım. İyi ki bağlandınız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
İyi akşamlar.
Evet sevgili dinleyenlerim, dün bu saatlerde Nisan'ın bir konseri vardı. Sevgili Mahir'den, genel koordinatörümüzden izin alarak çocuk her şeyden kıymetli konservatuar konseri vardı. Özel bir sebepti ama illa hastalık falan için görevden ayrılmıyor. İnsanlar bazen de güzellik için izin alıyor. Sizden bir gün uzak kalmıştık ama burası Türkiye. Bir günü bırakın birkaç dakika uzak kaldığınızda yer yerinden oynuyor. Şimdi benim çok güvendiğim ve hemen hemen bütün araştırmalarıyla doğruyu bize gösterdiğine tanıklık ettiğim değerli bir araştırmacı sevgili kardeşim Ertan Aksoy. Hatta Ertan merhaba.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Ertan'cığım bir türlü telefonlarda denk gelemedik. Sen yoğunsun, ben yoğunum. Bugün iyi ki evet. Denk geldi. Hemen şu tahlili yapmanı istiyorum. Deneyimli bir gözlemci, siyasal gözlemci, SODEV Başkanı ve nihayetinde bir araştırmacı olarak. Bugün siyasette yeni bir perde açıldı ve çok güçlü yeni bir siyasi figür doğdu diyebilir miyiz?
Şöyle yani yurtta doğmuş olan siyasi figür çok daha güçlenerek yoluna devam ediyor. Burada asıl şey yani gücünü toplayan bana göre muhalefetin tamamı. Çünkü bugün ülkede çok büyük yakıcı sorunlar varken iktidarın bir kez daha görüldü ki dertleri arasında ülkenin sorunları yok. İktidarın derdi arasında, arayışları arasında muhalefetin önemli temsilcilerine bir kere daha fazla yem vurmak, yani onları tutmak, engellemek, önüne setler çekmek. Bunun dışında bir gündemi yok iktidarın. Bunu şu nedenle ifade ediyorum. Bu kararın hukuki olmadığı son derece açık. Gündelik dilde bile sıklıkla kullanılan bu ifadenin herhangi bir şekilde bir hakaret içermediği gibi bir daha kaba bir tutum karşısında bir cevap niteliğinde bir siyasal eleştiri olarak yapıldığı son derece açık. Buna rağmen bu garabetin karşısına çıkıyor olması açıkçası önümüze koyduğu şey şudur. Bugün iktidara bağlı mahkemelerde İmamoğlu'nun aleyhine bir karar çıkarken toplumun vicdan mahkemesinde iktidarın aleyhine bir karar çıkmıştır.
Ertan sen düzenli araştırmalar yapıp toplumla paylaşıyorsun. Paylaşmadıkların da oluyor çünkü araştırmaların bağlamı açısından. Birinci sorum masum bir soru. Bu durum anketleri halkın eğilimini nasıl etkiler? Bir. İkincisi biraz daha az masum bir soru. Olağanüstü bir koşul doğduğu için örneğin İmamoğlu halkın uzlaşısının bir göstergesi haline döner mi? Sırtındaki bu yargı kararına rağmen onu göz önünde bulundurarak soruyorum.
Şimdi şöyle anketleri etkileme olasılığı son derece yüksek. Çünkü Türkiye toplumu vicdanı büyük bir toplum. Adalet duygusu sarsıldığı anda birinin açık bir şekilde haksızlığa maruz kaldığını hissettiği anda üstelik bu haksızlığa maruz kalan bu mağduriyet karşısında mağrur bir duruş gösteriyorsa toplum çok büyük oranda onun arkasına diziliyor. Geçmişte Erdoğan'dı bu uzun bir süre. Bugün ise başka isimler ard arda geliyor. Bu içinde bulunduğumuz gün itibariyle de bu Sayın İmamoğlu. Öte yandan şöyle yarınki miting zaten bir iktidar bloğu dışındaki birçok figürün, birçok temsilcinin, birçok siyasi liderin bu haksızlık karşısında bir araya geleceğini ve bu haksızlığın etrafında yeniden ortak bir tutum göstereceğini işaretleri de hali hazırda mevcut. Yarınki miting buna verebilecek en büyük cevaplardan biri olacak açıkçası. Ve toplumun da cevabını en kısa sürede ölçümler bize göstermiş oluyor.
Peki şöyle bir fotoğraf olsa yarın bu muhtemel bir fotoğraf bence Türkiye'yi çok etkiler. Bu benim siyasal yorumcu olarak değerlendirmem. Yani ben dün akşama kadar şöyle bir yorum yapıyordum açıkçası. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından geri dönülmesi için bir sebep yoktur. Ancak olağanüstü durumlar olması gerekir diyordum. Bence oldu. Mesela yarın altılı masanın altı önemli lideri Sayın İmamoğlu konuşma yaparken arkasında görünse ve bu büyük bir alkış alsa, sizin de siyaset iletişimcilerinin de söylediği gibi doğal liderlik hali olur mu? Yani hayatın akışında bazen de birisi aradan çıkar mı? Öyle bir durum olur mu? Yani şu çok merak ediliyor. Burada bir mağduriyet mi var, bir kazanım mı var? Mesela bana göre İmamoğlu bugün önüne konan bariyerle birlikte aslında Türkiye'de siyasette belki de en az 10 yıl 20 yıl olabilecek bir gücü elde etti. Büyük hata yapmazsa. Ne söyleyeceksin bu konuda?
Şimdi şöyle adayın kim olacağını işaret etmek konusu çok büyük bir konu. Yani üzerine çok daha fazla halihazırda çalışma yapılmış ve daha fazla çalışmalar da muhtemelen yapılacak. Ve daha büyük müzakerelerin gerektiği bir konu. Dolayısıyla yarın için birlik beraberlik, bir bütünlük, bu haksızlık karşısında muhalefetin önemli bir isminin arkasında tereddütsüz durma konusunda en ufak bir problem olmayacaktır bana göre. Olabilen en net görüntü, en net destek yarın verilecektir. Ama bu adaylık sürecine etki eder mi? Evet, aynı zamanda etki de eder. Yani bir 3 tane potansiyel aday var şu an kamuoyu yoklamalarına göre. Bunlardan biri de Sayın İmamoğlu. Elbette ki toplum desteğini artıracağı için arka planda, toplum desteği hangi adayın arkasında artıyorsa onun şansı muhtemeldir ki artacaktır. Ama yine de yarın için bu tür çıkarımları yapmak açıkçası biraz erken olur. Ama ben potansiyelin arttığını, şansının arttığını ifade etmek isterim açıkçası.
Anladım. Son bir soru soracağım. Bunun da önemli olduğunu herkes biliyor. Bu saatten sonra, yani gerçekçi olmak gerekirse, Erdoğan bu siyasi kararla birlikte acaba ya ben ne halt ettim, Türkiye'de böyle bir iklim yarattım, çünkü bu kararın bana da bir faydası yok mu demeli, yoksa büyük bir adayı bertaraf ettim, Kemal Bey'le karşı karşıya kaldım mı der. Neden diye soruyorum bunu. Çünkü Türkiye'deki davaların hemen tamamının siyasi davalar olarak olduğu ortada. Hal böyle olunca insan kaçınılmaz olarak birilerinin bazı sonuçları hesap ettiğini düşünüyor. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun Ertan?
Şimdi şöyle, öncelikle hukukçu olmadığımın altını çizeyim ama bildiğim kadarıyla maalesef hepimiz bu tür davaları izlemekten artık bir miktar fikrimiz ve bilgimiz oluşuyor bu konuya dair. Bildiğim kadarıyla bu mahkemenin kararı doğrudan uygulanmıyor. Yani bu siyasi yasağın netleşmesi için
istinaf var.
Mahkemelerden de evet istinaf var, Yargıtay süreci var.
Yargıtay yok. Yargıtay yok.
Bir zaman alıyor.
Bu Yargıtay olmamasının nedeni Ertan süreden dolayı. O da çok enteresan. 2 yıl 7 ay olduğu için Yargıtay'a yok, çok enteresan yani, her şey milimetrik, onu kastediyorum.
Anladım. Ben de sizle beraber öğrenmiş oldum. Teşekkür ederim. Yani dolayısıyla şöyle bir kesinleşmesi durumu hala da ortada olmadığı için Erdoğan tarafında da ne olacağını anlamak güç. Şimdi bakın, mesela şu saate kadar iktidar bloğunda gündelik yaşamın her alanına, her konusuna dair yorum yapanlar bile, ister gazeteci adı altında iktidar temsilcisi olsun, ister iktidarın bir siyasetçisi olsun, doğru düzgün bir açıklama yok.
Az önce bir tane kaba açıklama geldi. Bağımsız yargı kararını verdi diyorlar.
Yani bu şeydir yani, olabilecek en dipteki açıklamalardan biridir.
En ortalama değil mi?
Tabii bu tür şeylerde çok daha beylik ifadelerle iktidar temsilcileri ortalığa dökülürdü. Ama bugün dökülmemeyi tercih ediyorlar. Çünkü onlar da bu kararın yanlış olduğunu bence farkında. Sadece Türkiye'de birçok yapıda görülüyor. Kolektif hata, hata olarak görülmeyebiliyor. O nedenle susuyor herkes şu anda. Ama ben iktidar bloğunda da tamamının bu karardan memnun olacağına emin değilim. Çünkü siyasal olarak sonlarını hızlandıran bir durumla karşı karşıyayız.
Çok teşekkür ediyorum sevgili Ertan. Önümüzdeki günlerde bakalım ne sonuçlar doğacak, sen de bize yorumlayacaksın. Çok teşekkür ediyorum.
Emniyetle. İyi yayınlar dilerim.
Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi yolcu yolunda gerek Türkiye'de sözü olan herkesi tek tek bağlamaya devam ediyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemde en çok göz önünde bulunan pek çok meselede inatçı, ısrarlı söylemiyle de toplumda karşılığı olan milletvekili, Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır Bey bizde olacak. Merhaba Sayın Başarır.
Merhaba, çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
Çok teşekkürler. Şimdi çok kısacık davayı yorumlayın diyeceğim ama yani dava kararla ilgili olarak aşağı yukarı herkes aynı şeyi söylüyor. Ama o görüşlerinizi alayım ama esas biraz sonra biraz siyaset konuşalım istiyorum bu süreçle ilgili. Ama beklediğiniz gibi sonuç çıktı mı? Bir kere önce onu sormak istiyorum.
Şimdi efendim, bugün duruşmadan önce bir cümle kullandım. Ben dedim hakimi tanırım. Normal şartlarda duruşmasına avukatken girdiğim dönemlerde adil bir hakimdi. Ama bu ceza verecektir. Çünkü hem bir soruşturması hem de bununla ilgili ağır tehdit ve baskı altında olduğunu biliyorum. Ceza alacak. Tabii troller, akıl böyle çalışıyor. Adil bir hakimdi kelimesini kesip almışlar. Onu kullanıyorlar. Bu ülkede adalet diye bir şey yok efendim. Bakın, normal bilgideki, orta akıldaki her hakim bu dosyada ceza vermez. Ama öyle bir baskı var ki, öyle bir tehdit altında var ki, hiç kimse hürriyetiyle karar veremiyor. Yargı, zaten bakın, hakim, savcı demiyorum ben. Sıkıntı yargı, o kurumda, o erki. O yüzden baskıdan, korkudan, sürünmekten, çocuklarının, okulunun, İşte yerinin, ilinin değişmesinden korktukları için teslim olmuş durumdalar saraya. Ve bu karar da böyle bir karar.
Peki, Sayın Ali Mahir Başarır, ben size samimiyetinize güvenerek ve ben de tabii o söz ettiğim isimleri tanıyorum. Rol yapacak halim yok. Benim kanaatimi de toplum biliyor ama çok tuhaf bir şeyle karşı karşıyayız. Ya Türkiye'de en kritik kararlardan biri verilecekken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ki geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi sarsacak bir süreçte yine rol aldı ve dikkatinizi çekerim, bugün iki kişi gözaltına alındı. Yani Kılıçdaroğlu hamleyi yapmasa olmayacaktı, dava öne çekilmeyecekti falan. Ya İstanbul Belediye Başkanı'nın böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını hesap edememiş olması mümkün mü? Almanya'ya git, sonra jet tut, geri gel. Yani ben kendi payıma ya danışmanlık kurumu çok kötü çalışıyor diye düşünüyorum ya da Kılıçdaroğlu öngörüsüz diye düşünüyorum. Çünkü sakin, düşünerek adım atan bir siyasetçi Sayın Kılıçdaroğlu. Siz biraz bu faturayı kime çıkarırsınız? Yani nasıl bakarsınız bu tabloya?
Efendim, burada tek bir fatura var, çıkacak fatura. O da ülkenin yargısını bu hale getirenlerdir. Aylar önce planlanmış bir program. Gerçekten de bu kadarını da kimse beklemiyordu. Yani evet, bir ceza verecekti. Belki açıklanmasının ertelenmesi verilirdi. Yani biz de bu kadarını beklemiyorduk. Sonuçta genel başkanımız adliye de gelmiyor. Ama böyle bir durum olunca programını iptal etti ve döndü. Şimdi burada bunu mu tartışmalıyız, yoksa gerçekten Türkiye'yi bu sürece götüren bu iradeyi mi tartışmalıyız?
Ben şunun için...
Grubun üçte biri, bakın bugün grubun üçte biri meclise bütçede. Üçte birimiz zeytin ve liman yasası geliyor. Sanayi Bakanlığı'nın komisyonunda. Üçte birimiz İstanbul'da. Yani bir de gerçekten böyle bir durum var. O yüzden olağanüstü bir şey değil.
Ya ama ben şöyle bakıyorum Sayın Ali Mahir Başarır. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi tam da bütün bunlarla boğuştuğu için bu dönemde ilk defa uzun yıllardır %30'a doğru geldi. Öyle görülüyor. Evet. Dolayısıyla bu, yani boğuşmanın alanı genişledikçe toplumsal karşılık da oluyor. Çünkü sizin gibi milletvekilleri herhalde bütün bu başa gelenlerden yapacak değil, şaşıracak değil. Bilmiyorum, yanılıyor muyum?
Evet, ve Türkiye'de zaten normal bir iklim yok efendim. Bakın, bir gün uyanıyorsunuz, 6 yaşındaki bir çocuğun evlendiği durumuyla karşı karşıya geliyorsunuz. Bir gün uyanıyorsunuz, bu kararla karşı karşıya geliyorsunuz. Ve tüm grup olarak bir mücadele veriyoruz. Ama Sayın Genel Başkan'ın bu programı çok daha önce yapılmıştı. Ve oraya zaten grup başkan vekilimiz milletvekilleri, belediye başkanları, herkes oradaydı. Karar böyle çıktı, döndü. Ha, bu kadar basit bir denklem.
Peki yarından ne bekliyorsunuz? Çünkü herkes İstanbul'a geliyor. Evet. Ve öyle bir tablo olacak ki sanki, yani bana öyle gibi geliyor, adayı bilemem ama sanki seçim sürecine yarın altılı masa ve bileşenleri girecek, üstelik de geniş kesimleri arkasına alarak. Bunu söylesem herhalde yanlış bir tespit yapmış olmam diye düşünüyorum.
Yani o toplantıdan sonra nasıl bir eylem ortaya konulacak onu genel başkanlık bahsedecek.
Ama bir miting olacak, onu Sayın Kılıçdaroğlu Ekrem Bey'e söylemiş, kendisi açıkladı. Halkla buluşacağız, Saraçhane'de buluşacağız dedi. O yüzden sordum bunu.
Yani onu açıklayacaklardır efendim. Karar verip açıklayacaklardır. Beklememizde fayda var.
Peki son bir soru sorayım. Siz bu süreçte daha başka türlü bir aceleci tavır bekliyor musunuz? Yani biliyorsunuz istinaf süreci var. Bunun hızlandırılması sizce söz konusu olur mu?
Olabilir. Normalde bu süreç normal gitti. En az 3 yıl Yargıtay aşaması da var. İstinaf aşaması da var çünkü. Ama Türkiye burası. Böyle bir kararı da beklemiyorduk. Ama geldi. Bunu çok da kısaltabilirler. Çünkü siyasal bir karar. Siyasal bir karar varsa her türlü siyasi hamleyi maalesef ki yargıya görebiliriz.
Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Ali Mahir Başarır. Sağ olun. Evet. Bugün belki de yaptığımız yayınlar içerisinde en yoğun olanlarından birisiyle karşınızdayız. Saat 20.15'te tamamlamayı düşünüyorum yayını. Yarınla ilgili planlamalarımızı da arkadaşlarımla birlikte yapacağım. Çünkü Saraçhane'de olup bitenleri belki de gidip yerinden görmemiz de gerekecek. Muhataplarıyla konuşmamız da gerekecek. Bir 15 dakikamız daha var. Yoğun telefon bağlantıları yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz.
Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler. Yolu hedeften daha fazla önemseyenler. Kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler. Yolda olmak, değişmek ve değiştirmektir diyenler. Doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet sevgili dostlar, önemli bir yayını sizinle kotarmaya çalışıyoruz. Hep birlikte kotarmaya çalışıyoruz. İlginç olan tweetleri sizinle de paylaşmak istiyorum. Çünkü saat 19.46'da, yani bugün ayın 14'ü, 14-12-2022, 19.46'da eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bugünkü mahkeme kararı sadece Ekrem İmamoğlu'na değil, Türkiye'ye karşı yapılan büyük bir haksızlıktır. Millet iradesi her şeyin üstündedir. Üst mahkemelerin bu yanlışı düzelteceklerine inanıyorum dedi ve Erdoğan'a bana kalırsa doğrudan ve açık bir şey yapmış oldu, tavır almış oldu. Bu da kayıtlara geçsin. Neden kayıtlara geçsin? Çünkü daha önce adı Cumhurbaşkanlığı adaylığı için de geçen bir isimden söz ediyoruz. Şimdi bu işler gün be gün değişir. Bugüne damgasını vuran herkes işte İmamoğlu gibi düşünse de ben bugüne damgasını vuran ismin Meral Akşener olduğunu düşünüyorum. Çünkü İmamoğlu'nun arkasında bir parti yok. İmamoğlu masada oturmuyor. Dolayısıyla birine ihtiyaç vardı. O ihtiyaç duyulan kişinin de Sayın Akşener olduğu ortaya çıktı. Buradan bir kötücül yorum çıkartmayınız lütfen. Bir yanlış anlamaya izin vermeyelim. Temel mesele şu. Buradan bir yol yürünecek. Onu göreceğiz.
Arzu duymaz yokluğa, çırçıplak yalnızlığa, yazarım adını. Geri gelen sağlığa, geçen her tehlikeye yazarım ben adını, yazarım. Bir sözün coşkusuyla ölüyorum hayata, senin için olmuşum.
Evet sevgili dostlar, güne damgasını vuran yayın yolcu yolunda gerek. Şimdi ilginç bir tweetle bir yorum yapmış. Önemli bir siyasi parti lideri bizimle olacak. Telefonumuz hazır mı? Birazdan bağlanacak kendisi. Bir genel başkan bağlanacak. Önemli bir isim. Ben size tweetini önce okumak isterim. Kendisinin, çünkü bir tahmin yürüttü, çok tepki aldı ama biz bağımsız, tarafsız, özgür yayıncılık yapıyoruz ve onu okuyup ne demek istediğini de kendisine soracağız. Söz ettiğim isim Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ. Diyor ki gün içerisinde attığı tweetlerde, aynen şöyle diyor: İmamoğlu'nun beraat etmesi gereken bu davadan mahkum olması ancak siyasi baskı ile olur. Mahkumiyet kararı seçimlere kadar kesinleşmez. İmamoğlu mağdur ve aday olur. Erdoğan hapishaneden iktidara yürüyen bir mağdur olarak bunu gayet iyi bilir. Bugün İmamoğlu ile ilgili mahkemeden bir siyasi yasak kararı çıkması biz anlaştık demektir. Böylece İmamoğlu anlaşmalı mağdur olarak devri sabık yaratmayacak bir cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Ceza verilmez ise Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tercih ediyor demektir gibi. Ardından da iki gazete haberi koy. Şimdi Sayın Ümit Özdağ konuğumuz. Sayın Özdağ hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Sayın Ümit Özdağ, ben sizi siyasette sadece genel başkan olarak değil siyasal gözlemci olarak da tanırım ve değerlendirmeleriniz hep uzak vadeli olur. Bugün attığınız tweetler erkenden bir öngörü müydü yoksa biraz da spekülatif miydi? Siz deneyimli bir siyasetçi olarak ne dersiniz?
Bakın, Türkiye'de bağımsız yargı olmadığını biliyoruz. Ve 20 yıldan beri sistematik bir şekilde bir tek parti devleti oluşumu içerisinde önce FETÖ ile işbirliği yapılarak, FETÖ'nün tasfiyesinden sonra diğer tarikat ve cemaatlerle işbirliği yapılarak yargı üzerinde büyük bir denetim sağlamış ve her türlü yargı sürecine kaba bir şekilde müdahale eden bir saray rejimiyle karşı karşıyayız.
Evet.
Bu çerçevede bugün bağımsız yargı adil bir karar aldı demek mümkün değil. Çünkü İmamoğlu ortaya ahmaklar ifadesi kullanıyor. Bu bir kişiye yönelik değil. Ahmet'e, Mehmet'e, Hasan'a, Hüseyin'e değil. Ortaya bir tepki. Böyle hakaret, böyle bir ifadeden herhangi bir siyasetçinin, herhangi bir insanın ceza alması doğru değil, hukuki de değil. Peki nasıl olur da 15 milyonluk bir kentin belediye başkanı ile ilgili ve sonucu da para cezası değil, siyaseten yasaklanma gibi muazzam bir politik sonuç doğuracak karar alınır? Yani bu karar alındığı zaman, kararın ertesi günü Türkiye'ye Erdoğan'ın düşünmüş olmaması mümkün mü?
Sayın Özdağ, tweetinizde benim dikkatimi çeken değerlendirme şuydu. İki seçenek sunuyorsunuz topluma. Diyorsunuz ki bu karar, Erdoğan karşısına da aday olarak kimi görmek istiyor, onun göstergesidir diyorsunuz. Ben öyle okudum. Dolayısıyla siz zaten kendinizi bir C şıkkı olarak görüyorsunuz siyasi yapı olarak ama mesela neden Erdoğan İmamoğlu'nu bu kadar güçlenmiş bir şekilde karşısında istedisin ki? Siz mesela Erdoğan'ın bu yaptığının siyasi hata olduğunu düşünmez misiniz?
Erdoğan bu kadar basit bir siyasi hata yapacak kadar siyaseti bilmeyen bir adam değil.
Hı hı.
Kendisi aynı süreçten geçti.
Hı hı.
İstanbul Belediye Başkanı iken bir şiir okuduğu için yasaklandı.
Hı hı.
Buradan başbakanlığa ve cumhurbaşkanlığına yürüdü. Sadece kendi kişisel deneyimi böyle bir hata yapmasını engeller Erdoğan. Doğru mu?
Evet, ben bu burada sizinle hemfikirim. O yüzden ne sonuç çıkarmamız gerekir buradan?
İlgisi ve onayı dışarıda alınmış olması mümkün değil. Bir. İki. Bu karar İmamoğlu'na zarar verdi mi? Hayır. İmamoğlu başarısız bir İstanbul Belediye Başkanlığı dönemi geçirdi. Ve toplumdaki popülaritesi son derece düştü. Ta ki bu karara kadar. Şimdi kimse konuşmuyor. Kışın yapılan kar tatilini konuşmuyor. Kimse İstanbul'u basan telleri konuşmuyor vesaire. Tabii normal burada bir tepki gösteriliyor. Toplumun sıcağı sıcağına bu tepkiler göstermesi çok da doğal. Ama birazcık düşünürsek öyle yapmamız lazım. Erdoğan'ın bu kararı almasının arkasında birkaç tane senaryo olabilir. Birincisi, tweette de ihtimal olarak ortaya koyduğum gibi İmamoğlu'yla el sıkışmış olmaları ve bir devri sabık yaratılmayacağına dair bir uzlaşma o çerçevesinde anlaşmış olmaları olur. Bu bir ihtimaldir.
Ama bu çok gerçekçi olmayabilir. Çünkü Erdoğan gibi bir lider...
Devam edelim.
Buyurun.
İmamoğlu İYİ Parti'nin desteğiyle aday çıkabilir. Fakat Kılıçdaroğlu'nun da adaylıktan çekilmediği süreci yaşayabiliriz. Bu durumda Erdoğan'ın karşısında bir aday değil, aynı cephede iki tane aday olur.
Bu bana gerçekçi geliyor mesela Sayın Özdağ.
Değil mi?
Bu evet, da mümkün. Bu gerçekçi çünkü bu o zaman Erdoğan'ın seçilme olasılığını arttırır çünkü.
Çünkü ikisi de aynı havuzdan oy alıyorlar.
Evet.
İkisi de aynı havuzdan oy alıyorlar. Ve ayrıca bunu yaparak İYİ Parti ile CHP arasında zaten çok hassas duran süreci ağır bir darbe indirmiş olabilir. Bakın size bir tahmin edip bir bilgimi söyleyeyim. Kılıçdaroğlu neden yarın 6 genel başkanı birlikte çağırdı İstanbul'da toplantıya?
Neden?
Bu akşam Meral Akşener'in İmamoğlu'nun adaylığını açıklamasını engelledi böyle.
Açıklar mıydı sizce?
Meral Hanım neden Kılıçdaroğlu'ndan önce oradaydı?
Bu iyi soru, bunu ben de soruyorum.
Evet. Zaten onun için beni aradınız muhtemelen.
Peki son bir soru daha soracağım Ümit Bey. Siyasetin bu tarafı böyle. Bence bugün Türkiye siyasetinde yakın döneme dair seçim aslında başladığı gibi görünüyor. Peki siz hep Türkiye'nin bir seçeneğe daha ihtiyaç olduğunu söyleyenlerdensiniz. Mansur Bey'e defalarca çağrı yaptınız. Henüz olumlu bir yanıt alamadınız. Ama siz bir üçüncü seçeneği ortaya koyacak mısınız? Yani bu iklimde bir seçenek daha çıkartmak Erdoğan'ın adaylığını güçlendirmek anlamına gelir mi? Yoksa hayır kardeşim biz çıkıp yarışacağız diyor musunuz?
Hayır, bakın çok net ifade ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu aynı havuçtan oy aldıkları için her ikisinin adaylığı orada bir oy bölünmesine neden olur. Fakat Zafer Partisi ve Zafer Partisi ile birlikte hareket eden diğer siyasi partiler sadece bir havuzdan değil çok daha geniş bir alandan oy alıyor. Mesela bizim oylarımızın %30'u AK Parti'den geliyor.
Hı hı.
Onun, bizim oylarımızın yine çok büyük bir bölümü hiç oy kullanmamış gençlikten geliyor.
Evet.
Onun için biz bakın Erdoğan'a gitmeyen her oy oyları bölen oy değildir muhalefet açısından.
Peki son soru, sizin kafanızda bir olası aday var mı?
Önce bir gelişmeleri görelim, ondan sonra konuşuruz.
Peki Mansur Bey hala gündemde mi?
Mansur Bey hala gündemde tabii.
Yani
ama bu bizim açımız gündemde, olur mu olmaz mı bunu önümüzdeki süreç gösterecek.
İmamoğlu'na destek veririm demiyorsunuz ama ben öyle anlıyorum.
Hayır, İmamoğlu'na asla destek vermem. Çünkü İmamoğlu'nun siyasi çizgisini hiçbir zaman beklemediğimizi ve tehlikeli bulduğumuzu hep ifade ettik.
Son cümle, tehlike nedir onu da söylerseniz öyle bitirelim.
Milli ve üniter devlete sadık değil.
Milli ve üniter devlete sadık değil diyorsunuz.
Evet.
Anlıyorum. Bu da tabii sizin siyasi yorumunuz. Sayın Özdağ, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Başka zamanlarda ayrıntılı başka konularda görüşmek üzere. Çok sağ olun. Evet değerli dostlar, saatlerimiz 20.13 herhalde radyoculuk tarihinde de bakayım ne kadar zaman oldu. 90-100 dakika sürecinde bu kadar çok telefon bağlantısıyla sizi aydınlatmaya çalışan başka kimseler olmamıştır. Elimizden geldiğince Türkiye'nin bütün seslerini duyurmaya çalışacağız. Muharrem İnce Bey'i arıyorlardı. O mümkün olamadı galiba. Çünkü herkes de bir yerlerde telefonu duyan var, duymayan var. Yarın ben Kılıçdaroğlu'nu görmeye çalışacağım bakayım ne oluyor diye. Ama şu düzeyde meseleleri hallettik. En azından o önemliydi. Bir kere bir sosyal demokrat eski genel başkanı konuşturduk. Eski bir kültür bakanını konuşturduk. Sosyal demokratların önemli isimleriydi onlar. Bir hukukçu konuşturduk. Bir araştırmacı konuşturduk. Bir genel başkan konuşturduk. Bir Cumhuriyet Halk Partili popüler ve önde giden milletvekili konuşturduk. Konuşturduk. Demek ki Radyo Sputnik Türkiye'nin en özgür kanalı olmaya devam ediyor. Adalet ve Kalkınma Partilileri de arıyoruz. Onları da konuşturmaya çalışacağız. Ama şunu unutmayın. Biz bağımsızlığımızı radikal tahammülsüz olmaktan alıyoruz. Saatlerimiz 20.15'i gösteriyor. 15 dakika soluklanacağım. 15 dakika sonra, tam 15 dakika sonra kendi YouTube kanalımda bu kez kendi fikirlerimi söyleyeceğim. Burada söylemek yerine konuşturmayı yeğledim. Eğer siz de lütfedip gelirseniz son derece memnun olurum. Saat 20.30'da sizinle görüşlerimi paylaşacağım. Benim de bir takım kafamda değerlendirmeler ve komplo teorilerim var. Unutmayın, biz bir iddia ortaya koyduk mu birincilik almak için gerekeni yaparız. Radyo Sputnik'tesiniz, yolcu yolunda gerektesiniz. Gerektiğinde istediğimiz herkesi telefona davet ederiz. Neden? Çünkü biz kimseye bağlı değiliz. Esas olan bizim açımızdan yoldaşlarımıza en doğru bilgiyi vermektir. Tekrar ediyorum, saat 20.15, yani 15 dakika sonra bir soluklanma arasından sonra sizinle birlikte YouTube kanalında buluşacağız. Ve orada bu kez ben kendi yorumlarımı yapacağım. Ben kendi senaryolarımı size ileteceğim. Yasaksız bir Türkiye için. Özgür bir Türkiye için. Zihinsel sınırların ortadan kalktığı bir Türkiye için. Dikkat edin, sosyalistler konuştu. Dikkat edin, milliyetçiler konuştu. Sosyal demokratlar konuştu. Ve bütün bunların sonucunda biz soru sorduk. Türkiye'nin unuttuğu gazeteciliği yapmaya çalışıyoruz. Çünkü burası Radyo Sputnik. Çünkü mikrofonda sizin boyun eğmediğini bildiğiniz ve benim de öyle tanıdığımı umduğum radikal tahammülsüz Enver Aysever var. Sevgili kardeşim Ali Isıyel bugün çok iyi iş çıkarttı. Değerli kardeşim Necdet çok iyi işler çıkarttı. Buradan şunu söyleyebiliriz. İyi bir takımız. Gol yollarında da başarılıyız. Biz elimizden geldiğini size sunmaya devam edeceğiz. 14 dakika sonra YouTube kanalında, Enver Aysever YouTube kanalında bu kez ben yorum yapacağım. Neden radyoda yorum yapmadınız derseniz, çünkü biraz subjektif, spekülatif yorumlar yapacağım. Benim de kendimce kanaatlerim var. Çoğu da kanaat değil, bir kısmı da bilgi. Türkiye'de gerçekten bugün yeni bir sayfa açıldı. Acaba gerçekten Ekrem İmamoğlu'yla Erdoğan birebir aynı mı? Hadi bakalım, onu da biraz sonra konuşacağız. Hepinize selam olsun dostlar.
Gidermiş güzelim, sanki yıllar öncesinde kalan aşkımız.